Ayrım 24.
Bu arada kazın gerisindeki apaçık delikten sel gibi salça akmıştı. Bunu gören boş alaycı alaycı sırıtarak "Ben ağzıma böyle etsinler diye şimdiden abone oluyorum," diye fısıldadı. Hanımlar "Ah pis herif," diye haykırdılar. "İnsan bu kadar pis olabilir mi hiç?" Bayan Boş ötekilerden daha öfkeli bir tavırla "Yo," dedi. "Ben bu kadar iğrenç adam görmedim. Kapa çeneni, anladın mı? Bir orada insanı iğrendirirsin sen. Biliyor musun? Hepsini kendisi yemek için böyle yapıyor." Tam bu sırada gürültü patırtı ortasında Clemens boyuna "Bay Pasyon, beni dinleyin. Bay Pasyon," diye sesleniyordu. "Gerisini bana ayırın, olmaz mı?" Bayan Lerat o belli belirsiz alaycı tavrıyla "Gerisi zaten sizin hakkınız güzelim," demişti. Beri yandan kazın kesilmesi işi sona erdi. Belediye çavuşu herkesin bir süre psikopos takkesini seyretmesi amacıyla bekledikten sonra böldüğü parçaları tabağın çevresine dizmişti. İsteyen alabilirdi ama hanımlar giysilerinin kopçalarını açıyorlar, sıcaktan yakınıyorlardı. Capio avaz avaz haykırarak herkesin kendi evindeymiş gibi davranabileceğini, komşuların ona vız geldiğini söyledi ve koştu sokak kapısını ardına kadar açtı. Eğlenti arabaların tekerlek sesleri ve sokakta gidip gelenlerin itiş kakışı arasında sürüp gitti. Herkesin çeneleri dinlenmiş, midelerinde yeniden boş bir yer açılmış olduğundan gene yemeye başladılar. Hepsi kazın üzerine saldırdı. Bizim şakacı Boş, "Kaz gelsin sonra da kesilsin," diye beklerken daha rostosuyla domuz yahnisi midemde eridi gitti diyordu. Böylece yaman bir atıştırmadır başladı. Sofradakilerin hiçbiri ömründe o güne kadar böyle patlayasıya yemek yediğini anımsamıyordu. Gervay son zamanlarda bir hayli irileşmiş gövdesiyle masaya dirseklerini dayamış, kazın beyaz etlerini iri parçalar halinde yiyordu. Adeta bir lokma eksik yerim korkusuyla hiç konuşmuyordu. Yalnız Guje'den bir parça utanıyordu. Böyle obur bir kedi gibi aç gözlü gözükmek canını sıkıyordu. Ama aslına bakılırsa Guje onun aşırı beslenmekten pespembe gördükçe kendisi de gereğinden fazla tıkınıyordu. Hem sonra Gervais bu oburluğu içinde o kadar sevimli, o kadar iyi yürekliydi ki. Genç kadın hiç konuşmuyordu ama Buru Baba'ya bakmak için, adamcağızın tabağına güzel bir parça koymak için yerinden kalkıyordu pekala. Hatta o obur kadının kendi tabağından ayırdığı bir kanadı, ağzının tadını bilmez gibi görünen, kursağı ekmeğin lezzetini bile çoktan unutmuş olan, bu kadar fazla tıkınmaktan serseme dönmüş, başı önüne eğik, ne verirlerse yutan yaşlı adama ikram ettiğini görmek insanı bayağı duygulandırıyordu. Lorileux'lar bütün öfkelerini kas kızartmasından çıkartmaktaydılar. Belki 3 gün acıkmayacak gibi yiyorlardı. Paytağı bir çırpıda iflas ettirmek için ellerinden gelse tabağı, sofrayı, dükkanı olduğu gibi yutacaklardı. Hanımların hepsi kazın göğüs parçalarından istemişlerdi. Kaburga kadınların en sevdiği parçadır. Bayan Lerat, Bayan Boş, Bayan Pitos harıl harıl kemikleri kemiriyorlardı. Boyun kemiğine bayılan Capuana ağzında kalan 2 dişiyle kemikteki etleri didikliyordu. Virgin nar gibi kızarmış olmak koşuluyla deriyi severdi. Konukların hepsi nezaketen kendi paylarına düşen deriyi ona veriyorlardı. O kadar ki Pasyon karısına sert sert bakıyor, yeterince yediği için artık atıştırmayı kesmesini söylüyordu. Bir keresinde fazla kas kızartması yediği için karnı şişmiş, 15 gün yataktan kalkamamıştı. Ama adamın uyarılarına kızan Capio, bir but parçasını Virgin'e uzatarak, eğer bunu temizlemezse Tanrı hakkı için ona kadın demeyeceğini söyledi. Hiç kaz insana dokunur muymuş? Nerede görülmüştü bu? Tam tersine kaz eti dalak hastalıklarını iyileştirmekte birebirdi. Bunu ekmeksiz yemiş gibi yiyorlardı. Kendisi bütün gece rahatsız olmazdı. Böyle derken caka satmak için ağzına koca bir parçayı olduğu gibi sokuyordu. Bu arada Clemens de kazın gerisini bitirmiş, dudaklarını şapırdatarak kemiği emiyordu. Bir yandan da Boş'un alçak sesle kulağına fısıldadığı edepsiz sözlere gülmekten katılıyordu. "Ey Tanrım, kazı bir yiyiş yediler ki sormayın gitsin. Neredeyse çatlayacaklardı. Eh ne demezsiniz, olmuşken tam olmalı değil mi ya? Arada bir şurada burada böyle bir şölene katılıp da tıka basa karınlarını doyurmazlarsa büyük budalalık etmiş olurlardı. Gerçekten de karınların gitgide şiştiği görülüyordu. Hanımlar sanki hamileydi. Hınzır pis boğazlar, neredeyse çatlayacaklardı. Ağızları açık, çeneleri yağ içindeydi. Yüzleri insan poposunu andırıyordu. Öylesine kıpkırmızıydı ki bu yüzler gören refahtan gerginleşmiş zengin popoları sanırdı. Ya şarap kuzum? Sen ırmağından suların aktığı gibi akıyordu sofrada. Toprak susadığı zaman yağmur yağınca oluşan dereler nasıl akarsa öyle akıyordu. Gerçek bir sel gibi. Capio, kırmızı şarabın köpürüşünü seyretmek için kadehleri şişeyi yüksekte tutarak dolduruyordu. 2 litrelik şişe boşalınca alay olsun diye onu baş aşağı tutup inek sağan kadınlar gibi el hareketiyle ağzını sıvazlıyor ve sıkışıyordu. Vay canına, bir şişe daha bitmişti ha. Dükkanın bir köşesinde siyah renkli şişeler biriktikçe birikiyordu. Bu şişe mezarlığının üstüne sofra örtüsünde biriken ekmek kırıntılarını, çöpü, çeperi de atıyorlardı. Bir aralık bayan Pito su isteyince fena halde kızan çinko işçisi bütün sürahileri kendi eliyle sofradan kaldırmıştı. Kendini bilen namuslu insanlar su içer miydi hiç? Midesine kurbağalar yuva yapsın mı istiyordu? Ve içki bardakları bir dikişte boşalıyordu. Bir yudumda yuvarlanan sıvının, selli fırtına günlerinde oluklar boyunca akan yağmur sularının çıkardığı şıkırtıya benzer bir sesle boğazlara aktığı işitiliyordu. Kısacası yıllanmış şarap yağmuru yağıyordu işte. Bu şarap önce küflü fıçı tadındaydı ama sonra bu kokuya bir güzel alışılıyordu. O kadar ki şarap sonunda fındık kokmaya başlıyordu. Ey ulu tanrım, bakın cizvitler ne derlerse desinler, doğrusuya üzüm suyu müthiş bir buluştu. Neme lazım. Konuklar gülüyorlar, bu sözü doğru buluyorlardı. Çünkü bilindiği gibi işçi şarapsız yaşayamazdı. Hazreti Nuh da asma çubuklarını çinkocular, terziler, demirciler için dikip üzüm yetiştirmiş olmalıydı. Şarap mideyi temizliyor, iş yorgunluğunu gideriyor, tembellerin içini kızıştırıyordu. Sonra da bu maskara insanlara oyun oynayacak olursa, ne yapalım? Dünyamız gelirdi. Artık hiçbir şeye kulak asmak yoktu. Üstelik işçi kısmı öteden beri hakir görülürdü ve meteliksizdi. İşte şu anda imparator kimin umrundaydı söyler misiniz? Vız gelir vız. Belki imparator da çakır keyifti. Ama ne gam. Olsun varsın ne çıkar. Ona metelik bile vermiyorlardı. Kendilerinden daha çakır keyif olamayacağına, daha fazla gülüp eğlenemeyeceğine bahse girerdi. Ne haddine, yuh olsun beyzadelere. Capio'nun dünyaya aldırdığı bile yoktu. Kadınları çok güzel buluyordu. Onlardan çok hoşlanıyordu. Eliyle cebine vuruyor, içindeki 3 meteliği şıkırdatıyor, sanki 100 metelikleri kürekle karıştırırmış gibi gülüyordu. Genellikle pek içki içmeyen Guje bile burnunun ucunu göremeyecek kadar sarhoş olmuştu. Boşun gözleri ufalıyordu. Loreleux'sinkiler donuklaşıyordu. Pasyon ise güneşte yanmış eski asker yüzünde gittikçe sertleşen bakışlarla gözlerini fıldır fıldır döndürüyordu. Daha şimdiden fitil gibi sarhoştular. Hanımlar da hafif tertip kafayı bulmuşlardı. Yo, çok değil, şöyle bir parça canım. Yanakları şarabın ateşiyle pembeleşmişti. Bir soyunup dökünme gereksinmesiyle boyun atkılarını çıkarıyorlardı. Sadece Clemens yakışıksız girişmeye başlıyordu. Ama Gervais birdenbire ağzı mühürlü 6 şişe şarabı anımsadı. Bunları kaz kızartmasıyla birlikte sofraya çıkartmayı unutmuştu. Hemen koşup şişeleri getirdi. Herkesin bardağını doldurdu. Bunun üzerine pasyon davranıp yerinden doğruldu ve bardağı elinde ''Ev sahibi hanımın şerefine içiyorum.'' dedi. Bütün sofra halkı yerinden kımıldanır bir iskemle gürültüsüyle ayağa kalktı. Kollar uzandı, gürültü patırtı arasında bardaklar tokuşturuldu. Virgin, 50 yıl sonrasına diye haykırdı. Pek duygulanan Gervais heyecanlı bir gülümsemeyle, yo hayır hayır dedi, o zaman çok yaşlı olurum. Hadi hadi, ne derseniz deyin, öyle bir gün geliyor ki insan bu dünyadan gittiğine seviniyor. Bu arada ardına kadar açık kapıdan mahalle halkı içeriye bakıyor, sanki şölene ortak oluyordu. Sokaktan gelip geçenler kaldırımların üzerine yayılıp genişleyen aydınlığın ortasında duruyorlar. İçeridekilerin böyle canı gönülden yiyip içtiklerini görünce keyifli keyifli gülüyorlardı. Oturdukları sıranın üzerinden eğilen arabacılar beygirlerini kamçılarken içeri bir göz atıp şakayı yapıştırıyorlardı. ''Hey buraya bakın, bize de ısmarlayan yok mu?'' ''Hey tombul teyze, şimdi bir koşu gidip ebeği getireceğim.'' Ve işte böylece kaz kızartmasının kokusu sokakta neşe ve eğlence yaratıyordu. Bakkalın çırakları karşı kaldırımda durmuş, kazdan kendileri de yemiş gibi oluyorlardı. Manavla işkembeci kadın her dakika dükkanlarının önüne çıkıp dikiliyorlardı. Dudaklarını yalaya yalaya havayı kokluyorlardı. Tam anlamıyla bütün sokak halkı sanki mide fesadına uğramış gibi kıvranıyordu. Ana kız Judorç hanımlar, yüzleri hiç gülmeyen yan taraftaki şemsiyeci kadınlar, ocak başında puf böreği kızartmış gibi yüzleri kıpkırmızı, yan göze baka baka birbirinin peşi sıra sokaktan geçtiler. Tezgahın başında oturan küçük kuyumcu, şişeleri saymaktan sarhoş olmuş, neşeli guguklu saatlerinin ortasında büyük bir heyecan içinde çalışamaz hale gelmişlerdi. Kapyo, komşular küplere biniyor diye bağırıyordu. Ne diye gizleneceklerdi kuzum? Gemi azıya alan sofra halkı artık masa başında görünmekten utanmıyordu. Tam tersine bu öbeklenen, oburluktan ağzı bir karış açılan kalabalıktan gurur duyuyor, coştukça coşuyorlardı. Konukların hepsi hani ellerinden gelse dükkanın cam mekanlarını yıkacak, sofrayı sokağın ortasına kadar itecekler, caddenin gürültüsü içinde tatlılarını halkın burnunun dibinde bitirecekti. Tiksinecek bir görünüşleri yoktu değil mi ya? Öyleyse bencil insanlar gibi saklanmalarına hiç gerek yoktu. Kapyo, küçük saatçinin orada susuzluktan yutkunduğunu görünce ona uzaktan bir şişe gösterdi. Beriki bir baş işaretiyle kabul edince şişeyle birlikte bir de bardak alarak ona götürdü. Dükkanla sokak arasında kardeşçe bir ilişki kurulmuştu. Sokaktan gelip geçenlerin sağlığına kadeh tokuşturuyorlardı. Adama benzer, içkiden hoşlanır gibi görünen arkadaşlara sesleniyordu. Ziyafet çevreye yayılıyor, yakınlardan başlayıp uzaklara doğru genişliyordu. Öyle ki bütün Gutedor mahallesi yemek kokusunu duyuyor, çılgınca bir curcuna alemi içinde karnını bastırıyordu. Kömürcü bayan Vigorux bir süreden beri kapının önünden bir aşağı bir yukarı geçip duruyordu. Bütün konuklar hep bir ağızdan, ''Hey bayan Vigorux geçiyor, bayan Vigorux!'' diye bağırmaya başladılar. Kömürcü kadın, yüzü gözü kömür tozlarına bulanmış, giysilerini patlatacak derecede şişman gövdesiyle alık alık gülerek içeri girdi. Erkekler onu çimdiklemekten pek hoşlanırlardı. Çünkü neresini çimdikleseler hiç kemiğe rastlamazlardı. Boş, kadını hemen yanı başına oturttu. Ardından da hiç vakit yitirmeden sinsice masanın altından dizini yakaladı. Ne var ki, kadın böyle şeylere alışkın olduğundan hiç istifini bozmadan şarabını yudumluyor, bir yandan da komşuların pencereleri üşüştüklerini, evde bazı kimselerin öfkelenmeye başladığını anlatıyordu. Bayan Boş, ''Oo, bu işi siz bize bırakın.'' dedi. ''Kapıcı biziz değil mi ya? O konu bizi ilgilendirir. Evin yönetiminden biz sorumluyuz yalnızca. Gelip hele bir yaksınlar da görelim. Gelecekleri varsa görecekleri de var.'' Dipteki odada Nana ile Agustin arasında kebap tavasını sen sıyıracaksın ben sıyıracağım diye korkunç bir kavga oluyordu. Tam bir çeyrek saat kebap tavası yerde köhne bir tencere tıkırtısıyla yuvarlanıp durmuştu. Şimdi ise Nana gırtlağına bir kas kemiği kaçan Victor'ı tedavi ediyordu. Parmaklarını oğlanın çenesinin altına sokuyor, ilaç diye koca koca şeker parçalarını yutturmaya çalışıyordu. Bu uğraş içerideki küçük masayı gözetlemesine engel olmuyordu tabii ki. İkide bir gelip Etienne'le Poulin için şarap, ekmek ve et istiyordu. Annesi öfkeyle ''Al patla, rahat bırak beni anladın mı?'' diyordu. Çocuklar artık ağızlarına aldıkları lokmaları yutamıyorlardı bile ama gene de yiyorlardı. İştahları açılsın diye çatallarını tabaklarına düzenli ilahi gibi vurmaktaydılar. Gürültünün ortasında Buru Baba ile Kapyuan arasında bir söyleşi başladı. Bol yiyecekten ve şaraptan benzi sapsarı kesilen yaşlı adam, Kırım Savaşı'nda ölen oğullarından söz ediyordu. Ah, eğer yavrucakları hayatta olsalardı, kendisi her gün yiyecek ekmek bulurdu. Ne var ki Kapyo ana, dili biraz peltekleşmiş ona doğru eğilerek, ''Bırakın canım, çocuklar yüzünden insanın çekmediği kalmıyor.'' diyordu. ''Söz gelimi ben burada mutlu gibi görünüyorum değil mi? Ama ne gezer, sık sık gözyaşı döküyorum.'' ''Yok yok, çocuk sahibi olmayı istemeyin.'' Buru baba başını sallıyordu. ''Artık hiçbir yerde bana iş vermek istemiyorlar.'' diye dert yandı. ''Çok yaşlıyım. Bir atölyeye girsem gençler benimle alay ediyorlar. Dördüncü Henry'nin çizmelerini boyayan kişi ben miyim?'' diye soruyorlar. ''Geçen yıl gene neyse bir köprü boyadım da günde 30 metelik kazandım. Sırt üstü yatıp öyle boyamak gerekiyordu köprüyü. O zamandan beri de öksürüyorum.'' Şimdi de artık hiç iş bulamaz oldum. Nereye gitsem sepetlediler beni. Kas katı kesilmiş acınası ellerine baktı. Ve doğru hiçbir işe yaramadığıma göre hakları da yok değil hani. Ama onların yerinde ben olsaydım ben de öyle yapardım. Asıl acı olan ne biliyor musunuz? Hala ölmemiş olmam. Evet suç bende. İnsan artık çalışamaz hale gelince sırt üstü yatıp gebermeli. İki yaşlı insanın konuşmasına kulak misafiri olan Lori Leux söze karıştı. Doğrusu ya dedi, hükümet sakat güçsüz işçilere neden yardım elini uzatmıyor bir türlü anlayamıyorum. Geçen gün bunu bir gazetede okuyordum. Ama pasyon hükümeti savunmak zorunda olduğunu düşünerek, işçiler asker değil ki diye söylendi. Sakatlık fonundan yardım sadece askerlere özgüdür. Olanaksız şeyler istenmemeli bence. Sofraya tatlı gelmişti. Ortada kilise biçiminde bir pasta vardı. Kubbesi de kavun dilimlerinden oluşmuştu. En tepeye yapma bir gül dikilmişti. Onun yanında da bir demir telin ucunda yaldızlı kağıttan yapılmış bir kelebek sallanıyordu. Çiçeğin göbeğindeki iki damla zamk iki çiğ damlasını simgeliyordu. Solda çukur bir tabağın içinde bir toprak beyaz peynir, sağda başka bir tabakta ise iri çilekler vardı. Biraz ezik ve olgun olan çileklerin suyu tabağa akmıştı ama salatadan artan zeytinyağlı iri marul yaprakları hala masada duruyordu. Gervais sevimli bir tavırla, "Gelin Bayan Boş, size biraz daha salata vereyim," dedi. "Bunu çok seversiniz, bilirim." Kapıcı kadın, "Yo, hayır, hayır, teşekkür ederim, burama kadar doydum," diye yanıt verdi. Çamaşırcı kadın Virgin'e doğru döndü. O da sanki boğazının üst boğumuna kadar çıkan yemekleri elini değdirecekmiş gibi parmağını ağzına soktu. "Gerçekten de ta buraya kadar doldum," dedi. "Hiç yer kalmadı, tek lokma için bile." Gervais gülümseyerek, "Oo, aman canım, bir parça kendinizi zorlasanız," diye üsteledi. "İnsan ne de olsa bir ufacık yer bulur. Salata doyurmaz ki, tokken de yenir. Bu marulun göz göre göre ziyan olmasına gönlünüz razı olmaz elbette." Bayan Lerat atıldı. "Yarın bunu turşu yapıp yersiniz," dedi. "Sirkeye batırıp bekletirseniz daha iyi olur." Hanımlar salata tabağına üzülerek özlemle bakıp derin derin soluyorlardı. Clemens bir gün öğle yemeğinde tam 3 demet tere yediğini anlattı. Bayan Pitos ondan daha baskındı. Marulları ayıklamadan alır, sonra da sadece tuza batırıp öylece yiyiverirdi. Hepsine salata versinler de başka bir şey aramazlardı. Küfeler dolusu yerlerdi gık demeden. Ve bu konuşmanın yardımıyla hanımlar salata tabağındaki artığı bitiriverdiler. Kapıcı kadın ağzı dolu bir şekilde, "Beni çayıra salsalar, hani 4 ayak üstü durup otlasam, otlarım alimallah," deyip duruyordu. Derken sofraya konulan tatlının karşısında alaya başladılar. "Yok canım, tatlı sayılmazdı elbette. Gelmekte biraz gecikmişti ama ne zararı vardı. Gene de pekala hatırını soracaklardı. Bomba gibi patlayacak olsalar bile çilek ve pasta için herhangi bir kaygıları olmayacaktı. Hem canım zaten hiç aceleleri yoktu ki, önlerinde bol bol zaman vardı. İsterlerse sabaha kadar bütün gece oturabilirlerdi." Herkes tabağına çilek ve beyaz peynir doldurdu. Erkekler pipolarını yaktılar. Ağzı mühürlü şişeler boşalmış olduğundan yeniden açık şarap şişelerine döndüler. Pipolarını tüttürürken bir yandan da şaraplarını yudumluyorlardı. Ama Gervais'in hiç vakit yitirmeden hemen pastayı kesmesini istediler. Pasyon büyük bir nezaketle kalktı. Pastanın ortasındaki gülü alıp herkesin alkışları arasında ev sahibi hanıma sundu. Gervais çiçeği bir toplu iğneyle göğsünün sol tarafına, yüreğinin bulunduğu yana iliştirmek zorunda kaldı. Yaptığı en küçük bir hareketle bile pastanın üstündeki yapma kelebek uçuşuyordu. Lori Leux ansızın bir buluş yapmış gibi, "Buraya bakın," diye haykırdı. "Sizin tezgahın üzerinde yemek yiyormuşuz. Aa, doğrusu ya, bahse girerim ki bu tezgahta belki de hiç bu kadar ekmek sarf edilmemiştir." Kötü niyetle yapılan bu şaka gene de büyük sükse yaptı. Artık nükteli alaylar yağmaya başlamıştı. Clemens ağzına attığı her kaşık çilekte bir ütü vurduğunu söylüyordu. Bayan Lerat beyaz peynirin kola koktuğunu ileri sürüyordu. Bayan Lori Leux dişlerinin arasından üzerinde onca zahmetle kazanılan parayı gene o aynı tezgahın üzerinde bu kadar çabuk mideye indirmenin doğrusu büyük başarı olduğunu söyleyip duruyordu. Bir kahkaha ve yaygara fırtınası yükseliyordu. Ne var ki ansızın güçlü kalın bir ses herkesi susturdu. Boş ayağa kalkmış, çapkın bir tavır takınarak aşk volkanı ya da yakışıklı asker şarkısını söylüyordu. Güzelleri baştan çıkaran Blavin benim işte. Bu giriş çılgın bir alkış fırtınasıyla karşılandı. Evet evet, şarkı söyleyeceklerdi. Herkes bildiği bir şarkıyı okursa çok eğlenceli olurdu. Bütün konuklar dirseklerini masaya dayayıp, kimi iskemlesinin arkalığına yaslanıp, şarkının en can alıcı yerlerinde baş sallamaya, nakaratta bir yudum şarap içmeye başladı. Şu hınzır boş, gülünç şarkılarda gerçek bir uzmandı. Parmaklarını ayırıp şapkasını arkaya kaldırarak, Acemi askerlerin öykünmesini yaptığı zaman ölüyü bile güldürürdü. Aşk volkanından hemen sonra üstün başarı gösterdiği şarkılardan biri olan Deli Ceylan Baronesi başladı. Üçüncü dörtlüğe geldiği zaman Clemens'e dönerek alçak sevdalı bir sesle mırıldandı. Baronesin konukları dördü birden kız kardeşti. Biri kumral, üçü esmer, dört çift göz ki yoktur eşi. Bunun üzerine konuklar hep bir ağızdan coştular ve nakaratı söylemeye başladılar. Erkekler topuklarıyla tempo tutuyorlardı. Kadınlar bıçaklarını ellerine almışlar, kadehlerine düzenli vuruşlar indiriyorlardı. Hepsi birden avaz avaz haykırıyorlardı. Hey tanrım, kim ısmarlayacak? Bir tek içki, zap zap zap. Hey tanrım, kim ısmarlayacak? Bir tek içki, zap zap ti ye ye. Dükkanın camları zangırdıyor, şarkı söyleyenlerin coşkulu soluğu muslim perdeleri uçuruyordu. Bu arada Virgin tam iki kez ortadan kaybolmuştu. Dönüp geldiğinde Gervais'in kulağına eğilip alçak sesle bir haber vermişti. Gürültü patırtı arasında üçüncü kez gidip geldiği sırada genç kadına ''Seninki hala Francis'in dükkanında'' dedi. ''Gazete okur gibi yapıyor, hiç kuşkusuz kötü bir şeyler tasarlıyor.'' Virgin Lantier'den söz ediyordu. İkide bir gidip gözetlediği oydu. Getirdiği her yeni haberde Gervais telaşlanıp kaygılanıyordu. Virgin'e sarhoş mu diye sordu. Uzun boylu esmer hayır diye yanıtladı. Ayık görünüyor. Asıl kaygı verici olan da bu ya zaten, öyle değil mi? Eğer içki içip sarhoş olmamışsa ne diye şarapçıda oturup duruyor? Aman yarabbi, Allah vere de bir sorun çıkarmasa. Fena halde kaygılanan çamaşırcı kadın ona susması için yalvardı. Ansızın ortalığa derin bir sessizlik çökmüştü. Bayan Pitos ayağa kalkmış, rampa şarkısını söylüyordu. Konuklar derin bir sessizlik içinde gönülden onu dinliyorlardı. Pasyon bile daha iyi dinleyebilmek amacıyla piposunu masanın kıyısına bırakmıştı. Bayan Pitos ufacık boyu ve öfkeli tavrıyla dimdik duruyordu. Siyah başlığının altında yüzü sapsarıydı. Sol yumruğunu kesin, inançlı bir gururla ileri doğru fırlatıyor, boyundan büyük bir sesle gürlüyordu. Gözü pek korsanlarız bizler, pupa yelken gideriz. Bizi kovalayan haydutun hali yamandır, dünya ona zindan olur. Top başına çocuklar, dolu kadeh rom için, dar ağacı olur direkler, korsanla haydut için. Ciddi bir şarkıydı bu. Olup bitenler insanın gözü önüne geliyordu. Denizde yolculuk etmiş olan pasyon ayrıntıları onaylamak amacıyla başını öne arkaya sallıyordu. Hem zaten Bayan Pitos'un bu şarkıyı duyarak söylediği çok iyi seziliyordu. Capio eğilip Bayan Pitos'un bir akşam Palet sokağında kendisine tecavüz etmek isteyen dört erkeği nasıl tokatladığını anlatıyordu. Bu arada Gervais daha herkes pastalarını yemeyi sürdürürken Capio ananın yardımıyla kahveleri getirdi. Fincanları verdikten sonra genç kadını yerine oturtmadılar. Şarkı söyleme sırasının kendisinde olduğunu haykırdılar. Gervais yüzü kireç gibi bembeyaz, huzursuz, sıkıntılı bir tavırla bunu yüzgere etti. Hatta o kadar ki kaz etinin kendisine dokunup dokunmadığını sordular. Bunun üzerine o da ''Bırakın uyuyayım dostlar'' şarkısını tatlı bir sesle söylemeye başladı. Nakarata güzel düşlerle dolu bir uyku dileğine geldiğinde göz kapakları bir parça kapanıyor, dalgın bakışı sokaktan yana dönerek karanlıklarda yitiyordu. Onun hemen ardından pasyon sert bir baş işaretiyle hanımları selamladı ve Fransa Şarapları adlı bir meyhane şarkısına başladı. Ama hiç de iyi söyleyemiyordu. Sadece yurtseverliği içeren son dörtlük başarı sağladı. Çünkü pasyon üç renkli Fransız bayrağından söz ederken kadehini yukarı kaldırmış, şöyle bir çalkalayıp fırın kapağı gibi açık ağzına boşaltıvermişti. Bundan sonra artık romanslar birbirini izledi. Bayan Boş'un söylediği Barkarol'de Venedik gondolları ve gondolcular söz konusu ediliyordu. Bayan Lorileux ise söylediği Bolero'yla Fatma adlı bir dansözün aşk serüvenlerini anlatırken işi Arabistan'ın güzel kokularından söz edecek kadar ileri vardırıyordu. Yağlı masanın çevresinde bir sindirim zorluğunun soluğuyla yoğunlaşmış havanın içinde altın yaldızlı çevrenler açılıyordu.